Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım olan Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Bu 20 nolu podcast'imin konusu koronadan ütopyaya manevi beslenme. 16 nolu koronadan ütopyaya podcast'imin devamı niteliğinde düşünebiliriz bunu. Umarım dinlerken hem keyif alır hem de düşünmenize ve kişisel gelişiminize katkısı olur. Bildiğiniz gibi öncülüğünü yaptığım gastrofelsefe akımı toplum bilincini yükseltmeyi amaçlayan bütünsel bir manevi beslenme hareketi ve kapsama alanı da oldukça geniş. Gastronomiyi felsefi akımlara oturtarak bir filozof gözüyle beslenme, gıda ve gastronomi dünyasını yorumluyor ve felsefesini yapmaya çalışıyorum. Ünlü filozof Nietzsche'ye sıklıkla atıfta bulunduğumun farkına varmışsınızdır. Bunun iki ana sebebi var. Birincisi diyetetik ile, yani beslenme ile en çok ilgilenen bir filozof olması. İkincisi de ünlü eseri Zerdüşt'te bahsettiği o üst insan, yani Übermensch karakteri. Nietzsche, Ecce Homo eserinde diyetetik, yani beslenmenin insan davranışının belirleyici öğesi olduğunu vurgular. Bu çok önemli bir tespittir. Buradan yola çıkarak cüzi irademizin davranışlarımızı etkilediği sonucuna varabiliriz. Cüzi iradenin var olmayışı ile kişinin kendi üzerinde etki yaratma, kendini yapılandırma ve dönüştürme, başkası değil tamamıyla kendi olma ve nihayet kendini bilmesi nasıl bağdaştırılabilir? Friedrich Nietzsche seçimin burada önce keşfedilmesi gerekenin, gereksinimin kabulü olduğunu gösterir. Keza Maslow, nefes alma, su içme gibi fizyolojik beslenme gereksinimlerini ihtiyaçlar hiyerarşisinde o piramitte en alt basamağa zaten koymuştur. Ancak bu gereksinimleri erdeme dönüştürmek için nasıl davranmalıdır? Sorun işte tam da burada yatar. Bu sorunun çözümü ise aslında gayet basittir sevgili dostlarım. Kötü olanı iyi olandan, doğuştan ayırt edebilme yetisi olan insanoğlu, öncelikle olumsuz olanı ve yapılmaması gerekeni belirleyerek adım atmalıdır. Olumlu olan, yapılması gereken de zaten sonradan kendini gösterecektir. Olumsuz diyetetik, nicelik diyetetiğidir. Diğer bir deyişle, miktara dikkat etmeden beslenme, olumsuz bir beslenme türüdür. Aslında Nietzsche bir asır önceden bugün gereksinimlerimizin birkaç misli üreterek, depolayarak, pişirerek, sergileyerek ve nihayetinde israf ederek, yaptığımızı tarif ederek, sofranın aşırı zengin olmasının insanların diğerlerine gösteriş yaptığına işaret olduğunu söylemiştir. Olumlu diyetetik ise nitelik diyetetiğidir. Diğer bir deyişle, şu önermeye varabiliriz. Nitelikli beslenme, olumlu bir beslenme türüdür. Beslenme öyle üstün körü geçilecek bir kavram değildir. Bakın, beslenme bir bilimdir. Dolayısıyla buradan şu sonuca varabiliriz. Nietzsche'nin önerdiği şekilde nicelikli değil de nitelikli beslenme, ölçülü olma bilimidir. İnsanoğlu dünyamızda bugün gereksinimlerimizi erdeme dönüştürebilmek için neler mi yapıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Günler, haftalar geçtikçe evden çıkamayan birçok insan, sabırlı bekleyişini sadece merakını gidermek üzere değil de kişisel gelişimlerle kendisine katma değer sağlayarak isabetli kararlar alıyor. Bunu yapanlar var. Görüşmelerin, sohbetlerin çoğu artık yüz yüze değil de internet üzerinde olmasından dolayı ekran ekrana. Kimileri bu ekrana kurtarıcı gözüyle bakıyor, kimileri de sadece lüzum gördükçe. Şöyle çok güzel bir söz var. Sizinle paylaşmak istediğim. İngilizceden tercüme ettim. Beni daha az görüyorsan daha çok iş yapıyorumdur. Ne kadar anlamlı değil mi? İngilizce yine less is more, yani az daha çoktur derler. Burada daha çok iş yapmayı evde hamur açmak, pasta börek yapmak gibi fizyolojik beslenme ile karıştırmayalım sakın. Manevi beslenme tarafında neler yapıyoruz? Sizler bugünleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Oralara bakalım mı? Carl Gustav Jung, ünlü psikiyatr, çok sevdiğim bir sözü vardır. Görüşünüz ancak kendi kalbinize bakabildiğinizde netleşecektir. Dışarıya bakan rüya görür, kendi içine bakan ise uyanır. Bugünlerde dışarıya pencereden bakar olduk. Evin içinde ise dolabımızda kıyafetlerimizin ne kadarının lüzumsuz olduğunu, bunların çoğunu başkaları için aldığımızı, azının da kendimize yeteceğini anladık sanırım. Kimileri evde uzun süre birlikte olunca birbirine dayanamadığını anlayıp köşe kapmaca oynamaya başladı. Kimileri de bu eşsiz fırsatı yeniden aile olabilmek, birlikte vakit geçirebilmek üzere değerlendirdi. Bu gibi örnekler saymakla bitmez ama az sonra okuyacağım dizeler sanki bugünler için yazılmış. 2012'de aramızdan maalesef bedenen ayrılan rahmetli Müşfik Kenter'in çok güzel ifadelerle dile getirdiği bir kaydı var. Ondan alıntı yaparak size aktarmaya çalışacağım. Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok. Fast life, fast food, fast music, fast love. Dikte ettirilen yükselen değerler. İnler, outlar. Buna benzer bir odada şanslıysanız gökyüzünü görebilen bir pencere altında bitecek hepsi. Ey dostluğu klavyelerinde, yaşamı monitörlerinde arayanlar. Size sesleniyorum. Hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? Copy paste yapabilir misiniz dalgaların sahille buluşmasını? İçinizi ısıtan gün ışığını gönderebilir misiniz maille arkadaşlarınıza? Sevgiyi tuşlarla mı yazarsınız? Öpüşmek için hangi tuşlara basmak gerekir? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi kaybolan zaman? Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, neden görmezsiniz bahçedeki akasyanın tomurcuklandığını? Ve ıslak toprak kokusu var mıdır kitaplarınızın arasında? Koklamak, duymak, dokunmak yok mu yaşam skalanızda? Bilgi toplumu olduğunuzda duygu toplumu olmanıza megabaytlarınız mı yetmiyor? Hayat ıskalamayı affetmez. Keşkelerle, tühlerle baş başa kalmadan önce diye bitiriyor. Rahmetli Müşfik Kenter'i de bu vesileyle minnetle anıyoruz. Az kaldı. Belki yarısı geçti bile ev hapsinin. Bitince ne mi olacak? Birbirinden duyan herkes şunu söylüyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bakın, bence bu üzerinde çok düşünülmeden sarf edilmiş bir söz. Niye mi? Çünkü bugüne kadar zaten ne dün evvelsi güne benzedi, ne de yarın ondan sonraki güne benzeyecek. Korona günlerinde eğer bir aydınlanma yaşanarak söylenmiş bir söz ise bu, ne güzel diyelim geçelim. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi hiç yapıcı olmadığı gibi, geçmişe özlem duygularını çağrıştırarak, günümüzün kıymetinden eksilterek, yani şu anın ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamaktan uzaklaştırıyor bizi. Bu zihin ve dil oyunlarına düşürmeyelim kendimizi, olur mu? Evet, iyisiyle kötüsüyle dün ve geçmiş, şu an içinde bulunduğumuz psikolojiden dolayı gözümüze daha iyi gözükebilir. Şu anın ne kadar değerli olduğunu, bugün ve şimdi alacağımız kararlarla geleceğimizi, başkaları için aldığımız kıyafetler gibi değil, kendimiz için, kendimizin hayrına bir takım işler yapmak üzere manevi beslenmemiz gerektiğini anladık mı? Koronadan Ütopya'ya başlığıyla ne demek istediğimi biraz daha açmak isterim. Korona, bugüne dek hiç duymadığımız ve insanlarda hiç rastlanmamış yepyeni bir virüs değil mi? Gerçekte var olup olmadığı bile bugün komplo teorisyenleri tarafınca ortaya atılan bir tartışma konusu. Buna dokunmayacağım. Ama her ne olursa olsun, korona öyle ya da böyle bir günde ortadan kaybolmasa da zaman içinde geçici bir şey değil mi? Ütopya'da benzer şekilde zihinlerimizde kurabildiğimiz ancak gerçekte olmayan bir yer. Bizler bugün bu ikisi arasında bir yerlerdeyiz sanki. Zihinlerimizde koronanın aniden değiştirdiği dünyamızı istediğimiz biçimde şekillendirebiliriz. Dolayısıyla teşbihte hata olmaz diyerek bu sebeple Ütopya kelimesini kullanıyorum. Şimdi Ütopya'ya gelince, Ütopya denildiğinde hemen aklımıza Sir Thomas More'un 1516 yılında yazmış olduğu klasik eseri gelir. Bundan 500 yıl önce. Sir Thomas More'un Ütopya'sı, Platon'un Devlet isimli eserinden sonra yazılmış olan en iyi devlet ve düzen eserlerinden biri olarak kabul edilir. Okuma fırsatı henüz olmayanlar için kısa bir özet yapmak gerekirse, eserde Ütopya isimli bir ada ülkesi anlatılır. Paranın kullanılmadığı, paylaşılan kaynaklarda rotasyonla çalışan vatandaşların üretiminin ortak depolarda biriktirilerek isteyenlere ihtiyaçları kadar dağıtıldığı, yokluk yaşanmayan ve mutlu ve müreffeh bir ülkedir Ütopya. Devletin kasasındaki paranın üst bir sınırı vardır. Bu sınır aşıldığında zenginlik vatandaşlarla paylaşılır. Özel mülkiyet diye bir şey yoktur. Hiç kimsenin hiçbir şeyi olmadığı halde herkes zengindir. Vatandaşlar belli dönemlerde kurayla oturdukları evleri değiştirirler. Böylece her ev bakımlı olur ve öyle kalır. Burada evlilik kutsaldır. Evlilik öncesi ilişki ve zina yasaktır. Yaşlılara saygı gösterilir. Toplum en yukarıdan en aşağıya kadar aile formatında örgütlüdür. Akşamları belirli noktalarda mahalle eşrafı yaşlı genç karışık oturarak birlikte yemek yerler. Herkes sade ve aynı tip elbiseler giyer. Edebiyat ve felsefeye düşkündürler. Her vatandaşın canı kıymetlidir. Mecbur kalmadıkça savaşmazlar, mecbur kalmadıkça kendi vatandaşlarını ölüme sürmezler. Benimsedikleri ana ilke yaşamın doğanın ilkelerine göre düzenlenmesidir. O zamanlarda kölelik vardır ama cezadan sayılır. Çok az sayıda yasa vardır ve herkes bunları bilir, avukata gerek yoktur. Farklı inançlar bir arada laik bir düzende yaşarlar. Herkes tarım işlerini bilir. İlave olarak dokumacılık, terzilik gibi yan işlerin öğrenilmesi de özendirilir. Kadın, erkek, genç, yaşlı, herkes çalışır. Dolayısıyla rahip, soylu, asker vesaire gibi üretim fazlasıyla beslenmek zorunda olan üst sınıflar yoktur. Fazla üretmeye zaten gerek yoktur. Seyahate çıkanların gittikleri yerlerde memleketlerindekine benzer iş yapmaları, aylak aylak durmamaları beklenir. Cımbızla aradan bu tanımların içinden iki cümleyi çekerek tekrarlamak istiyorum. Benimsedikleri ana ilke yaşamın doğanın ilkelerine göre düzenlenmesidir. İkinci cümlede herkes tarım işlerini bilir. Peki, Ütopya'nın örnekleri dünyada yok mu? Evet, var. Mesela 1909 yılında bugünkü İsrail topraklarında Golan tepelerine bakan Deganya Alef köyünde Ütopya'dan esinlenerek ilk kibbutz kuruldu. Kibbutzları en basit şekilde tarif edip tanımlamaya çalışırsak, tarıma dayalı kolektif toplum bilincini uyandırmak ve yaşatmak üzere kurulmuş ve bugün sadece İsrail'de mevcut olan paranın geçmediği köylerdir. 2010 senesi itibariyle İsrail'de yaklaşık 270 adet kibbutz vardır. Bugünkü kapitalist şartlara uyum sağlayarak kibbutzlar tarımın yanında yüksek teknoloji üreten firmalar ve endüstriyel fabrikalar kurularak desteklenmiş, günümüzde İsrail'in endüstrisinin gelirinin %10'unu temsil eder hale gelmişlerdir. Gözlerimizi büyük bir kıta parçası olan Hindistan'a çevirdiğimizde ise kibbutzların akrabası niteliğinde yine kolektif bir yaşam sunan ancak meditasyon merkezleri olarak spiritüel yaşamlarımızı sürdürebileceğimiz aşramları görürüz. Bu birbirine benzer şekilde topluluklara kolektif yaşam imkanı sunan köyler, insan kurumlarını yeniden yapılandırmanın fizibilitesi hakkında ortak bir iyimserliği paylaşırlar. Aşramların kendine özgü bir düzeni vardır. Bir spiritüel öğreti doğrultusunda guru ve öğrenciler beraber bu düzen içinde yaşarlar. Klasik aşramlar monastiktir. Kimileri daha da katıdır. Aşramlarda amaç zihin kontrolünü sağlayarak yoga, satsang, pranayama uygulamalarıyla zihin, beden, ruh ve benlik düzene sokulur. Beslenme kesinlikle vejeteryan tip beslenmedir. Burada belli bir süre eğitim gören hemen herkes çıktığında hangi vücut tipine sahip olduğunu kavrayarak ayurvedik beslenme sistemini de buna göre belirler. Şimdi geçen podcastimde verdiğim sözü tutarak size biraz Ayurveda'dan bahsederek podcast'i bitireceğim. 5000 yıllık Hint bilimsel ve tıbbi uygulaması olan Ayurveda, sağlığın zihin, beden ve ruh arasındaki mükemmel dengeye bağlı olduğunu inancını savunur ve tabiat ananın yasalarına ve döngülerine dayanır. Ayurveda'ya göre sağlık, laboratuvar testleri veya yıllık kontrollerle tanımlanan bir durum değildir. Sağlık, sürekli ve katılımcı bir süreçtir. Hayatın fiziksel, zihinsel, duygusal, davranışsal, manevi, ailesel, sosyal ve evrensel olmak üzere her alanını kucaklar. Bu yüzden holistik yani bütünseldir. Tüm varlık düzeyleri üzerinde bir dengeyi sağlamak canlı sağlığın gerçek ölçüsüdür. Standart bir tedavi Ayurveda tıbbında mevcut değildir. Her birey sağlık için eşit derecede eşsiz bir tasarıma sahiptir. Bu planları anlamak için evrensel bir çerçeve içerisinde Ayurveda bize gerçek bireysel doğalarımızı onurlandırmayı ve desteklemeyi öğretir. Ne kadar güzel değil mi? Ayurveda tıbbının altında yatan reçete oldukça basit aslında. Kendi kendini iyileştirme gücümüzü tanımak ve kendimizin doktoru olmak. Şimdi bunun içinde Vata, Pitta ve Kapha olarak 3 dosha veya anayasa diye tabir ettiğimiz şey var. Bunlar toprak, su, ateş, hava ve boşluktan ibaret 5 elemente dayanan belirli zihin beden tipleridir. Yani biz genelde toprak, su, ateş, hava deriz, 4'te kalırız ama Hintlerde ve Çinlerde o 5. element vardır. Kendimizi tanımlamamıza yardımcı olabilecek bazı özellikler şunlardır. Vata, boşluk ve havayı, pita, ateş ve suyu, kafa ise su ve toprağı temsil eder. Kısaca değinmek gerekirse, vata, boşluk ve havayı birlikte temsil ettiğinden her şeyi hareket ettirme gücüne sahip rüzgar ile anılır. Vata vücudun büyük yaşam kuvvetini sarmaladığı ve pita ile kafaya hareket verdiği için bu üç doşanın kralı olarak da bilinir. Dengeli bir rüzgarın doğal bir dünyaya hareket ve ifade sağlaması gibi dengeli bir vata, birey, aktif, yaratıcı ve doğal bir ifade ve iletişim yeteneğine sahiptir. Vata tipi eğer bir kasırga gibi öfkelenirse negatif nitelikler bu olumlu nitelikleri hızla gölgede bırakır. Pita bu tipte de ateş ve su elementlerinden oluşur ve bu sebeple pişiren olarak tercüme edilir. Vücuttaki sindirim ve metabolizma enerjisini temsil eder. Pita'nın özellikleri yağlı, keskin, sıcak, hafif, hareketli, sıvı ve asidiktir. Bir pita birey bu nitelikleri hem dengeli hem de dengesiz bir durumda yansıtan fiziksel ve zihinsel özellikleri sergiler. Üçüncü ve son olana kafaya gelince, kafa, K-A-P-H-A olarak yazılıyor, kafa diye okunuyor, dünya ve su elementlerinden oluşur ve yapışan olarak tercüme edilir. Vücuda fiziksel formu veren yapı ve tüm parçalarının düzgün çalışmasını sağlayan enerjidir. Kafa, vücudun mekanik anlamda işlemesini sağlayan, harcını oluşturan, yapıştıran ve yağlayan unsur olarak düşünülebilir. Kafanın nitelikleri nemli, soğuk, ağır, donuk, yumuşak, yapışkan ve statiktir. Bir kafa birey, bu nitelikleri hem dengeli hem de dengesiz bir durumda yansıtan fiziksel ve zihinsel özellikleri sergileyecektir. Kafa, vata ve pitayı topraklar ve dengesizliklerin dengelenmesine yardımcı olur. Hepimiz bu çok özet bilgiyi paylaştığım doşaların biri ya da ikisine aitiz. Üç doşada zihin beden tipimizi araştırıp keşfederek bunlara uygun beslenmemiz gerekiyor. Ancak üçündeki ortak nokta hayvansal gıda ve türevlerini çoğunlukla tüketmiyor olmaları. Bu sayede fizyolojik beslenmenin bedenimizde yarattığı dinginlik zihnimize yansıyor. Şunu da belirtmeliyim ki, spiritüel olarak gelişebilmek ve ilerleyebilmek için zihin ve beden tipimize göre düzgün beslenmeden, az hareket ederek ya da hiç hareket etmeden, sürekli elektromanyetik dalgalara maruz kalarak, modern yaşantı adı verilen kaosun içerisinde tekamül etmek ve kemale ermek fikri sadece bir hayal ürünü olabilir. Aşramları maddi ve manevi beslenmenin bir arada olduğu yerler olarak tanımlayalım. İnternetten araştırdığınızda sadece bunların Hindistan'da değil, dünyanın birçok farklı ülkesinde aşram merkezleri olduğunu göreceksiniz. Korona günlerinden kendimize zihin, beden, ruh aksımızı hizalayacak yeni hedefler koymuş olarak çıkmamız, yaşantımızı çok daha keyifli bir hale getirecektir. Buna yürekten inanın. Evet, bu podcastimde koronadan ütopyaya manevi beslenmeyi dinlediniz. Gastro felsefe konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Joner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhanjoner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.